Ayrım 5.
Kenan Evren, Ege Ordu Komutanı. İşte alın yazısı bu, alın yazısı. Onun için dedim ki iyi, Ege Ordu Komutanlığını da seviyordum yani. Yani sevindim. Neden? Memleketim. Alaşehirliyim, Ege'liyim. Orada yerleşiriz dedim. Ege'nin yeni ordu komutanını o günlerde pek kimse tanımıyordu. En büyük sıkıntıyı da gazeteciler yaşadı. Nezih Demirkent, gazeteci. Kenan Paşa ile tabii ilk tanışmamız biraz tatsız oldu. Kenan Paşa komutanlığa tayin edildiği zaman gazeteyi resmini bastık. Kendisi o tarihte Ege ordusunda. Meğer biz başka resim basmışız. Kenan Paşa'nın resmini basmamışız. Arkadaşlar büyük bir heyecanla gazeteyi Kenan Paşa'ya götürünce azar işittiler. Elimizde de resim yok, tanımıyoruz da. İkinci bir resim bulduk. Bu Kenan Paşa diye bastık, o da değil. Ancak üçüncü resimde Kenan Paşa'nın gerçek resmini bulduk. Kenan Paşa'nın çok iyi tanınacağı günler de gelecekti. 1977'nin başlarında Türkiye'de tam anlamıyla bir yangın vardı. CHP ile güç birliği yapan işçiler milliyetçi cepheye nefes aldırmıyorlardı. Sokaklarda devrimci, ülkücü kavgası tüm hızıyla tırmanıyordu. İşte tam da bu sırada DİSK bir çağrı yaptı. 1 Mayıs 1977 günü tüm işçileri tekrar Taksim'de toplanmaya çağırdı. Bu milliyetçi cepheyle en büyük hesaplaşma günü olacaktı. Yüz binlerce insan Taksim'e doğru ilerlerken birazdan patlayacak olan bombanın fitilinin ateşlendiğinden habersizdi. 3. Bölüm. Günlerin o gün getirdiği. 1977 Türk solunun kader yılı oldu. Sol tarihinin en büyük yükselişini sergiledi. Ancak 1 Mayıs olayı aynı solun büyüsünü bozdu. Katliam ve ardı ardına gelen suikastlar halkı korkuttu. 1977 erken seçimlerin, devrilen hükümetlerin ve huzursuzlaşan bir ordunun yılıydı. Yıla tam bir bunalım içinde girildi. Ekonomi artık felce uğramıştı. Merkez Bankası'nın çekleri yurt dışında karşılıksız çıkıyor, kabul edilmiyordu. Döviz kıtlığı dayanılmaz boyuta gelmişti. Bulgaristan parasını alamadığı için elektriği kesmiş, kısıntılar günde 11 saate kadar çıkmıştı. Irak'ta aynı şekilde ödeme olmadığından petrol vermiyordu. Benzin kuyrukları giderek uzuyor, tüp gaz bulunamıyordu. %200'lere varan bir zam furyası yaşanıyordu. Köyden şehire göç çığ gibi büyüyordu. Her yeni gelen beraberinde daha yeni sorunlarla kentleri kuşatıyor, gecekondu mahalleleri mantar gibi yayılıyordu. Bu ortamda arabesk salgını, yolunu şaşırmış milyonların feryadını simgeliyordu. Türkiye müthiş bir değişimin sancılarını yaşıyordu. Kentleri dolduran aç ve işsiz milyonların umudu soldu. Solun tek ümidi de Cumhuriyet Halk Partisi. CHP'nin arkasındaki en büyük güç ise DİSK'ti. Sol CHP'nin şemsiyesi altında toplanmıştı. Amaç aynıydı. Milliyetçi cepheyi devirmek ve Karaoğlan'ı tek başına iktidara getirmek. Devrimci gruplar da tırmanan faşizm tehlikesine karşı Ecevit'i destekler görünümdeydi. Oğuzhan Müftüoğlu, Ecevit iktidar şansı yakalamıştı. Bütün gücünü kendisinin aslında emekçilerden yana, halktan yana, yoksullardan yana olduğu görüntüsünden kazanıyordu. Zaten o sıralarda MC içinde de çatlaklar kendini göstermeye başlamıştı. MSP ülkücü terörden duyduğu rahatsızlığı dile getiriyor, MHP ise MSP'yi yeşil komünist olmakla suçluyordu. Sağdaki ayrışma hızlanmıştı. Oğuzhan Asil Türk, İçişleri Bakanı, o zaman ben üzerine basa basa ister sağcı, ister solcu olsun, teröre bulaşan kimseye biz en ufak müsamaha göstermeyiz dedim. Hatta şunu da ifade edeyim, teröre bulaşan kardeşim de olsa onunla da mücadele ederim. Tabii ben böyle deyince bir takım gazeteler fırsattan istifade ister, sol isterse ülkücüler diye yazmakta bir sakınca görmediler. MHP ve MSP aynı çatı altında bulunmaktan rahatsızdı. Ortaklar bunca baskı altında daha fazla devam edemeyeceklerini görmüşler ve erken seçim kararı almışlardı. Taksim'de kıyım var. Sol cephe işte bu ortamda seçimler öncesinde 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda dev bir gövde gösterisi yapma kararı aldı. DİSK ülkedeki sol gruplara haber saldı. Gelin MC'nin işini Taksim'de bitirelim. Bu gelişme havayı birdenbire değiştiriverdi. Gerilim arttı. O kadar ki sağcı basın halka o gün sokağa çıkmama çağrısı yaptı. Etrafa garip bir korku çöktü. Sanki bir şeyler oluverecekmiş havası yayıldı. 1 Mayıs sabahı ülkede yine nefesler kesildi. 1 Mayıs 1977 sabahı korku duyan sadece sağ basın değildi. Disk de korkuyordu. Zira sol fraksiyonlar içinde özellikle Sovyet yanlıları ile Çin yanlıları arasındaki çatışma son günlerde giderek artmıştı. İşçi bayramından 2-3 gün önce İstanbul ve İzmir'de 3 kişinin öldürülmesi gerilimi daha da artırmıştı. Bu gruplar Taksim'de kozlarını paylaşabilirlerdi. Disk işte bu kaygıyla 20 bin sopalı işçiyi düzeni sağlamakla görevlendirdi. Hangi grubun nereden geçip alanın neresinde duracağı önceden kararlaştırıldı. Ancak asıl dikkatleri çekmeyen sabahın alacakaranlığında aynı meydanın farklı noktalarına kimsenin tanımadığı bazı kişilerin yerleşmeye başlamasıydı. Bunların bir bölümü Taksim'in göbeğinde Intercontinental Oteli'nin 213, 510 ve 713 numaralı odalarına yerleşti. Muhittin Cenkdağ, Cumhuriyet Savcısı, bir gün önce Intercontinental Oteli kapatılıyor ama resmen kapatılıyor. Uçakla bir sürü Amerikan isimli insanlar Yeşilköy'e geliyorlar. Olay gecesi kayıtlarda yok, otel kayıtlarında yok ama onların oraya geldikleri sabit. Buradan alanın her yanı görülebiliyordu. Diğer bir grup ise Sheraton Oteli'nin çatısında mevzilendi. Bazıları da sular idaresinin duvarına çıktı. Kimse bunun nedenini sormadı. Bu kişilerin kimlikleri de hiçbir zaman belirlenemedi. Meydandaki seyyar ekipler de erkenden yerlerini aldılar. Artık sahne hazırdı. Recep Ordulu, İstanbul Maliye Polis Müdürü, o günün şartlarında herkes gergindi. Tabii çeşitli kaynaklardan, basından olaylı geçeceği, sıkıntılar olacağı gibi duyumlar alınıyordu. Ve tedirgin bir 1 Mayıs geliyordu. Saat 13'ten itibaren gruplar dalga dalga Taksim'e doğru iki koldan yürüyüşe geçtiler. Bayraklar açılmış, sloganlar atılıyor, şarkılar, türküler söyleniyor ve işçisi öğrencisiyle sol akın akın meydanı dolduruyordu. Hiçbiri biraz sonra nelerle karşılaşacağını bilemezdi. Beklenmedik bir katılım vardı. Bir bölüm Beşiktaş'tan geliyor, diğerleri Saraçhane ve Tarlabaşı yolunu kullanıyordu. Oluk oluk insan akıyordu. Kortejlerin ucu bucağı görünmez olmuştu. Meydanda adım atacak yer kalmamıştı. Solun bütün renkleri temsil ediliyordu. Tabii bu kadar kalabalık olunca bazı itişmeler de başladı. Örneğin alana sokulmak istenmeyen dev gençliler 50 bin kişilik bir grup halinde zorla güvenlik kordonunu yardılar ve alana girdiler. Bülent Uluer, bir hafta önce anlaşmıştık disk merkeziyle. Dev genç şu sırada girecek, şu saatte girecek, şuraya yerleşecek diye. Kabul etmişlerdi. Disklilerle konuştuk. Biz ne zaman yürüyeceğiz? İşte yarım saat sonra, 15 dakika sonra, 1 saat sonra, saat oldu 14.30. O zaman Harbiye'den Taksim'e geldik. Önümüzde yine barikat vardı, giremezsiniz dediler. Biz vurduk, girdik. Daha sonra disklilere haber gönderdik. Eğer bir şey yapmak istiyorsanız burada çok büyük provokasyon çıkar, çekilin. Diskliler çekildiler çevremizden. Asıl soğuk muamele gören grup ise Maocular diye tanımlanan Çin yanlılarıydı. Tarla başında durduruldular. Alana sokulmak istenmediler. Mehmet Atay, disk örgütlenme uzmanı, disk sendikal hareketi içindeki kendi gücüne, kendi güvenlik birimlerine, temsilcilerin gücüne güvenerek öyle bir dışlama gereği duydu. Dışlama mıydı? Hayır. Ama şöyle bir yanı vardı, o günkü kör dövüş mü denir, o günkü akıl almaz gerginlikler mi bilinmez, bir aymazlık yaşandı. Bunun buralara kadar geleceği düşünülse zaten yapılmazdı. Bence dışlamak yerine onları da bir biçim dişin içine katmak gerekiyordu. İşte böyle bir ortamda birkaç saatlik gecikmeyle konuşmasına başlayan disk genel başkanı Kemal Türkler sözlerini bitirmek üzereydi ki, Tarlabaşı civarında gruplar arasında birdenbire garip bir itişme başladı. Bülent Uluer, disk barikatı geriye doğru kaçar gibi oldu. Bizim kitlede bir dalgalandı, durduk. Sakin olun dedik arkadaşlarımıza. Durdular. Çünkü malum, bir hafta öncesinden karşılıklı adam öldürmeler, bildiriler olduğu için böyle bir olayın olacağını herkes biliyordu. Zaten provokasyon dediğiniz şey de durup dururken çıkan bir şey olmuyor. Provokasyonu bir el silah sesi başlattı. Ardından iki el daha ateş edildi. Ve ne olduysa oldu. Binlerce insan aniden panikledi. Kimse silahın nereden patladığını anlayamamıştı. Kim ateş ediyordu, kime ateş açılmıştı, gruplar arasında bir çatışma mı başlamıştı? Rıdvan Budak, Tekstil İş Sendikası Başkanı, derhal askerlikte olduğu gibi bir uzun yatışa geçtik. Kendimizi korumaya çalıştık. İnsanlar buldukları her boşluktan kaçmaya çalıştılar. Yüz binlerce insan canını kurtaracak bir yer aramaya başladı. Ölümcül bir panik yaşanıyordu. Yere düşen eziliyor, bir daha kalkamıyordu. Mehmet Atay, disk örgütlenme uzmanı, birdenbire o silah sesleri başlayınca yanımda bir iki arkadaş da vardı. Önce bir arabanın altına attığımızı hatırlıyorum. Ve ondan sonra da zaten akıl almaz bir silah, bir tarraka başladı her yerde birden. İlk iki silah sesi adeta bir sinyaldi. Bu iki ateşten hemen sonra dört ayrı yerden bir yaylım ateşi başladı. İlk anda sular idaresinin üstünden gelen kurşun yağmuru paniği daha da artırdı. Rasim Öz, disk avukatı, sular idaresi üzerinde çelik yelekli, yelek giymiş, uzun namlulu silahlar elinde bulunan insanlar vardı. Asgari 3-5 kişi vardı. Tam oradan ilk ateş başladı. Sabahat Türkler, Kemal Türkler'in eşi, gözlerimle gördüm 2-3 kişiydi. Çünkü herkes o tarafa bakıyordu. Oradan ses geldiği için herkes o tarafa bakıyordu. Bunu gördüm. Yoğun ateşe birdenbire Intercontinental Oteli'nin tepesindekiler de katıldı. Buradaki uzun menzili silahların hedefi ise disk yöneticilerinin bulunduğu kürsünün çevresiydi. Nazım Alpman, sendikacı, kürsüye tam karşı cepheden ateş ediliyordu. Tam karşımızda da The Marmara, o zamanki adı Intercontinental olan bir otel vardı. Oradan atılan kurşunların çekirdekleri böyle leblebi gibi düşüyordu aşağıya. Rasim Öz, şimdi ateş başladı. Bunlar devam ediyor ve Türkler konuşmaya devam ediyordu. Başkanı ben buna rağmen bastırdım, yere indirdim. Yani platformdan gözükmedi artık. İnanılmaz bir manzara yaşanıyordu. Çoluk çocuk, işçisi öğrencisi, genci yaşlısı, kadını erkeği ne yapacağını şaşırmıştı. Kimse olanlara bir anlam veremiyordu. Tam bu kargaşa içinde meydana nereden çıktığı tam anlaşılamayan beyaz renkli bir Renault otomobil girdi. Çılgın gibi kaçışan insanların arasına daldı. Pencereleri açıktı. İçeriden sürekli ateş ediliyordu. Recep Ordulu, İstanbul Mali Polis Müdürü, Renault elini çıkarmış şeyden havaya ateş ediyor. O arkadaşımız şimdi bir büyük ilde emniyet müdürüdür yani. Rütbeli, birinci şubenin o zamanki ekipleri amiri şahıstı. Sanki bunlar yetmiyormuş gibi sahneye bu defa panzerler çıktı. Kalabalığın paniğini artıracak şekilde su sıkıyorlardı. Bir diğer yandan da hem ateş ediyorlar hem de ses bombaları atıyorlardı. Taksim artık tanınmayacak bir duruma girmişti. Panzerlerden biri o hızla bir kadını göz göre göre çiğnedi. Sabahat Türkler, panzerler altında insanlar can veriyordu. Kafa, kol kaptı böyle gidiyor. Kurşunlardan çok panzerlerin altında kaldı insanlar. Korkunç bir olaydı. Sanki bir film platosu gibiydi. Kıyma makinası gibi adeta böyle paletlerin arasında. Müthiş, feci bir, korkunç bir olaydı. Taksim'in hemen hemen her yanından gelen ateş oradaki toplumu kazancı yokuşuna itmek ister gibiydi. Başka kaçacak yer yoktu. Can havliyle kurtuluşu bulacakları ümidiyle birbirlerini ezerek kazancı yokuşuna doğru büyük bir koşu başladı. Aynı anda beklenmedik bir durumla karşılaştılar. Kazancı yokuşu zaten dar bir sokaktı. Bir de yokuşun ortalarına doğru yolu tamamen kapatacak şekilde bir kamyonet konmuştu. Sanki yol iptal edilmek istenmişti. Adeta bir ölüm tuzağı kurulmuştu. Mehmet Atay, o panikte kazancı yokuşuna doğru gidilmesi, işin insan boyutundaki zayiatın artması, ölümlerin artmasına yol açtı. Yalçın Çınar, gazeteci, orada insanların o sıkışıklıkta gözlerindeki şeyi gördüm ve yaşadım. Can çekişiyorlardı. Can havliyle canını kurtarmak için gayret sarf ediyorlardı. Ama yapabilecekleri bir şey yoktu. Çünkü sıkışmışlardı, kaçamıyorlardı. Bülent Uluer, Dev Genç Başkanı, çok büyük bir kısmı ezilerek ölmüştü ve gözleri açıktı. Mesela onları biz kaldırdığımızda ben canlı zannediyordum bir kısmını. Bu korkunç olay aslında 15-20 dakikayı aşmadı. Sesler kesildiğinde Taksim sanki sihirli bir el tarafından boşaltılıvermişti. Koskoca meydan bir savaş alanı gibiydi. Bayraklar, slogan dolu pankartlar ve insanların bırakıp kaçtıkları eşyalar etrafa dağılmış, alan ölüm sessizliğine bürünmüştü. Geriye 34 ölü, yüzlerce yaralı kalmıştı. Ölenlerin cesetleri bir araya toplandı, kimlikleri belirlendi ve sessizce kaldırıldılar. Kanlı 1 Mayıs bitmişti. Perde indi, ışıklar söndü. Ülke dehşete düşmüştü. Aylardır terör ortalığı kasıp kavuruyordu. Ancak kimse böylesi bir katliamı beklemiyordu. 470 kişi gözaltına alındı. Kısa bir süre sonra bunların çoğunun olaylarla hiç ilgisi olmadığı anlaşıldı, serbest bırakıldılar. Muhittin Cenkdağ, 1 Mayıs davası savcısı. Onlar emniyetin şurada burada artık şeyi telafi etmek için bir sanık elde edebilmek amacıyla yaptığı girişimler. %80'i serbest bırakıldı ve takipsizlik kararı aldılar. Yanılmıyorsam 20 küsur kişi ancak mahkemeye verildi. Bunun da 7-8 kişisi tutuklanmıştı. Onun üzerinde de tabanca falan bulunmalarından dolayı. Yoksa onların direkt 1 Mayıs olayıyla ilgileri yoktu. Mahkemeye verilenlerin davası 12 yıl sürdü. Aralarında hiç polis yoktu. Yüzlerce dosya hazırlandı, yeni davalar açıldı. Araya yine yıllar girdi. Davalar zaman aşımına uğradı, sonunda dosya kapandı. Çetin Yetkin, Cumhuriyet Savcısı. 1 Mayıs 1977 olayında ben duruşmada savcıydım. İlk duruşmada soruşturmanın genişletilmesini, esas faillerinin bulunmasını ve bazı kamu görevlileri de açıkça suçlu oldukları dosyadan anlaşıldığı için haklarında dava açılmasını ister istemez hemen bu görevden alındım. Yani bu davanın o şekilde yürütülmesini İstanbul Başsavcılığı istemedi ve beni görevden aldı. Ancak 1 Mayıs'ın vicdanlarda açtığı yara hiçbir zaman kapanmadı ve hiçbir zamanda kapanmayacak. Soru işaretleri ise bugüne dek yanıtsız kaldı. Kimilerine göre ise olayın yanıtları çok açık şekilde ortada. İsmet Sezgin, AP Milletvekili, bir toplumsal olayın içerisine bir takım kışkırtıcıların girmesi ve bunların olayı kışkırtmaları ve bunu sabote etmeleri bu olay karşısında da polisin aciz kalmasıdır. Süleyman Genç, CHP Milletvekili, maalesef 1 Mayıs zannediyorum ki Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük provokasyonlarından biridir. Yani bunun aydınlanması için mutlaka özel harp dairesinin ve MIT'in arşivine girmek lazım. Polis bugüne kadar 1 Mayıs konusunda hiç konuşmadı. Olay hakkındaki resmi açıklama ise halkın paniğe kapıldığı şeklindeydi. Oysa dönemin polis müdürlerinden Recep Ordulu'ya göre paniğe kapılan sadece halk değildi. Recep Ordulu, bir panik yani. Kimin ne yaptığı çıkmış şeyden. İşte bu arada panzerlere emir verildi işte. Panzer müdürü tarafından. Panzerler başladı şeyin etrafında dönmeye, heykelin etrafında dönmeye. Polisin orada yaptığı tek şey paniği artırıp ölü adedini artırmaktı yani bir teskinlik şeyi görülemedi. Başka görüşe göre 1 Mayıs'ın arkasında Amerika vardı. Washington Türkiye'yi karıştırmak ve bir askeri yönetimi itmek istemişti. Doğu Perinçek, TİKP Genel Başkanı, Türkiye'yi bir istikrarsızlaştırma operasyonuyla Amerika kasıtlı olarak, planlı olarak 12 Eylül'e sürükledi. Demek ki bu ihtiyacı daha 1977 1 Mayıs'ından duyuyor Amerika. Çünkü 1 Mayıs provokasyonuyla başlıyor. Muhittin Cenkdağ, benim iddianameye göre bir gün önce Intercontinental Oteli kapatılıyor. Ama resmen kapatılıyor. Uçakla bir sürü Amerikan isimli insanlar Yeşilköy'e geliyorlar. Olay gecesi kayıtlarda yok, otel kayıtlarında yok. Ama onların oraya geldikleri sabit ve onlar ateş etmeye başlıyorlar. Amaç halkı 1 Mayıs'tan soğutmak, sosyalizme karşı uzak kalmayı sağlamak. Olaylar en çok Cumhuriyet Halk Partisi'ni sarstı. Seçimlere kısa bir süre kala karşılaşılan bu olayın anlamını çözmek için özel çalışma grupları kuruldu. Ancak nafile, sonuç alınamadı. Bülent Ecevit, CHP Genel Başkanı, daha ilk günden karşımıza duvarlar çıkmaya başladı. Yani ateşi açıp halkı paniğe kaptırıp 30'un üzerinde insanın ölümüne neden olanlar belli. Yani emniyet onların mutlaka filmini de çekmiş olmalıydı. Ona rağmen hiçbir bilgi alamadık. Milliyetçi cephe de olaylardan çok rahatsız oldu. Başbakan Süleyman Demirel geniş bir inceleme yapılmasını istedi. Ecevit'e suikastler. CHP lideri yapılan açıklamalardan hiç tatmin olmamıştı. İşin peşini bırakmaya da niyeti yoktu. Cumhurbaşkanına çıktı. Ecevit'e göre 1 Mayıs'ın perde arkasında kontrol gerilla yani özel harp dairesi olabilirdi. Koru Türkiye bu kuşkularını hem anlattı hem de yazılı bir not verdi. Ardından yapılan İzmir mitinginde de bu konuyu ilk defa halka açtı. Bülent Ecevit, ve dedim ki işte aldığım bilgilere göre Türkiye'de devlet içinde ama devletin denetimi dışında bir örgütlenme var deyip bundan duyduğum kaygıları anlattım. Tabii o arada kontrgerilla açıklamaları geldi. Tabii kontrgerilladan kastedilen büyük bir olasılıkla o özel harp dairesinin sivil uzantısıydı. Muhittin Cenkdağ, ben söylemekte bir sakınca, tabii kontrgerilla muhtemelen olayın içinde var. Çok planlı hareket edilmiş. Diskte tarihi hatasını yaparak bana sol fraksiyonlar saldıracak diye koşullanmış. Emniyetten ben istedim, hayret bir şey. Biz film çekmedik dediler. Halbuki çekerler. O zamana kadar hep çekiyorlardı. Bu kadar büyük olayda demek işlerine gelmedi, vermediler. Başbakan Demirel ise CHP liderinin bu yaklaşımını hayal mahsulü görüyor ve şiddetle reddediyordu. Süleyman Demirel, başbakan, biz de tahkik ettik o zaman. Kontrgerilla diye bir olay yoktur. O devletin içinde, ordunun içerisinde. Ordunun bir özel harp dairesi vardır. Ha, bu kontrgerilla falan değildir. Ancak Ecevit'in kendine göre haklı nedenleri vardı. 1977 yılının o iki ayı, Nisan ve Mayıs boyunca CHP lideri yaşamının en zor ve tehlikeli günlerini geçirmişti. Tam üç kez ölümle burun buruna gelmişti. İlk saldırı Niksar'da gerçekleşti. Bülent Ecevit, adeta bir savaş ortamı vardı. Kime güveneceğimizi bilmiyorduk. Geceden varmıştık ve üzerimize ateş açılmıştı. Otomobilin tüm camları kırılmıştı. Gençler, kadınlar yaşamlarını zor kurtarmışlardı. Gece otelde sabaha kadar nöbet tuttuk, nöbetleşe bekledik. Meydana gittiğimde ertesi sabah meydanda tek bir insan yoktu. Öylesine bir tehdit havası vardı. O çok ilginç bir şey, bomboş bir meydanda otobüsün üstünde ben, eşim ve iki koruma görevlimiz, ben konuşmamı boşluğa yaptım. İkinci saldırı Şiran'da yaşandı. Bülent Ecevit, çok çarşaflı kadın vardı. Sarı çarşaflı, kahverengi çarşaflı. Fakat hareketleri çok sertti. Bunlar nasıl kadınlar diye düşünüyordum. Bize taş atıyorlardı, saldırıda bulunuyorlardı. Sonradan öğrendik ki onlar ülkücü genç erkeklermiş. Fakat kendilerini kadın çarşafı altında gizlemişler. Ecevit hemen ertesi gün Erzincan'da saldırıya uğradı.